Fasting ve Ketojenik Beslenme Podcast'imizin 10. bölümüne hoş geldiniz. Bu podcast'te 6 ay gibi kısa bir sürede 20 kilo vermemi sağlayan, daha da önemlisi ruhsal ve fiziksel açıdan beni çok daha iyi bir seviyeye taşıyan ketojenik beslenme ve aralıklı oruçla ilgili tecrübelerimi sizlerle paylaşıyorum. Süreçte şu an itibariyle toplamda 21 kilo verdim. Yağ oranım da şu an %10.4. Ketojenik yaşıyoruz Instagram takipçi sayımız 1700'ü geçti. Bizi takip eden, destekleyen, yorum yazan herkese buradan tekrar teşekkürler. Yeni bölüme geçmeden önce henüz Ketojenik Yaşıyoruz Instagram hesabını takip etmiyorsanız takip etmenizi öneririz. Daha önceki tüm bölümleri iTunes Podcast'ten, Spotify ve SoundCloud'dan ulaşabilirsiniz. Yeni bölümlerden haberdar olmak için de podcastlere üye olabilirsiniz. Ketojenik beslenmeyi uzun dönem kilo ve sağlık kontrolü için bedeninize yaptığınız bir yatırım gibi düşünebilirsiniz. Ketojenik beslenme bağışıklık sistemini güçlendirir. Ketonların doğal kemoterapi olduğuna dair araştırmalar vardır. Epilepsi ve kanser gibi hastalıklarda tedavi amaçla ketojenik beslenme kullanılmaktadır. Bedeniniz 24 saat içinde yaşadığınız eviniz. Ona ne kadar iyi bakarsanız, bilimsel ve ispatlanmış şekilde ne kadar uygun ve doğru beslenirseniz, eviniz o kadar sağlam, sağlıklı ve dış etkenlerden daha az etkilenen bir yuva haline gelir. Özellikle bu dönemde aralıklı oruç ve ketojenik beslenme ile bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirebileceğinizi, uzun süre aç hissetmeden ve tokluk hissiyle az yemek yiyebileceğinizi, zinde ve farkındalık düzeyiniz yüksek olarak günlük rutinlerinizi devam ettirebileceğinizi, kilo verebileceğinizi, kas kazanabileceğinizi, yani kısaca insanoğlu nevrimleşme sürecinde son 50 yıl hariç tamamında yaşadığı gibi bir hayat sürebileceğinizi yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu döneminizi zihinsel ve fiziksel olarak bir arınma gibi düşünüp yepyeni bir siz yaratabilirsiniz. Aslında şu an bu podcast'i dinleyerek bile bunun için kararlı olduğunuzu ve adım attığınızı düşünerek kendinizi tebrik edebilirsiniz. Şimdi son 40 yıldır hastalıklar bakarsanız korkunç bir hızla artma eğilimi gösteriyor. Bu dünya nüfusunun artmasından kaynaklanmıyor. Artış yüzdesel oranlarla oluyor. Örneğin 30 yıl önce Türk toplumunda şeker hastalığı yüzdesi toplumun %4'ü iken 2012 verilerine göre %17 olduğu tahmin ediliyor. Örneğin obezite, hipertansiyon, koroner arter hastalığı, inme, diz protezi, katarakt ameliyatı, diyaliz hastaları, astım, kanser ve daha birçokları o kadar çok arttı ki düşünün 2,5 milyon yıldır var olan insan neslinin daha başında bu hastalıklar olsaydı buraya kadar gelebilir miydik? Atalarımız hiç doktor olmayan yaşam koşullarına yani o zamanı düşünün şeker hastalığı diye bir şey var mıymış? Dizleri ağrıyor muymuş? Katarakt oluyorlar mıymış? Sık sık kalp krizi geçiriyorlar mıymış? Hipertansiyonun o korkunç baş ağrılarını çekiyorlar mıymış? Ne bileyim apandisitleri patlıyor muymuş? Safra taşı, böbrek taşı, obez oluyorlar mıymış? Gece horlayıp uyku apnesi çekiyorlar mı? İşte ne bileyim adet düzensizlikleri var mıymış? Depresyona girecek fırsatları var mıymış? Alzheimer olan bir yani eski taş devri insan hikayesi hiç dinlediniz mi? Ya bunlar çok net bir şekilde medeniyetin getirdiği hastalıklar. Birçok çalışmada yani kırsal kesimde yaşayan izole toplumlarda bu medeniyet hastalıklarının hemen hemen hiçbirisi bildirilmemiştir. Örneğin kutuplardaki Eskimolar, Afrika'daki Masailer bu hastalıklardan korunmanın onların işte Eskimoların, Masailerin ırksal özelliğinden olmadığı kanıtlandı artık. Yani hiç kalp krizi, kanser olan ne bileyim Eskimo duydunuz mu? Yani bu duyamazsınız da zaten. Şimdi size enteresan çok bir hikaye anlatacağım bununla ilgili. Bu bölümün konusu aslında ketojenik beslenme ve temel olarak çok detaya girmeden ketojenik beslenmedeki yağlar. Ketojenik beslenme ile ilgili zaten birçok bilgi paylaşıyoruz sürekli Instagram'da, podcast'te. Bununla ilgili şimdi enteresan bir hikaye anlatacağım. Pasifik Okyanusu'nun tam ortasında ana kıtalara binlerce mil uzakta bir Tokyo adası var. Tokelau hatta. Yanlış telaffuz ettim, özür dilerim. Bu ada 1920'lerde Yeni Zelanda idaresine katıldığında Ada halkının başlangıçta beslenme biçimi Hindistan cevizi yağı, balık, ada bitkileri, deniz kuşları ve kendi çiftlik hayvanlarından ibaret. Bu size herhalde bir şey hatırlatıyor şu anda hangi beslenme şekli. Yıllar içinde bu koloni adaları arasında tabii denizcilik gelişiyor. Adaya haftada bir dev kargo gemisi geliyor. Tabii geldiğinde medeniyetin tüm nimetlerini, tabii tuzaklarını da getiriyor. Bundan sonra işte adada un, şeker, margarin, çikolata, ilaç, işte yem, hiçbir şey eksik olmuyor. 1960'larda ada nüfusu tabii bayağı bir artıyor. Bunun üzerine Yeni Zelanda hükümeti nüfusu seyreltmek amacıyla bir kampanya başlatıyor. Ada halkının yarıya yakınını Yeni Zelanda'ya göç etmeye ikna ediyorlar. Aradan 10 yıl geçtikten sonra halk sağlığı uzmanları bu iki grup akrabayı karşılaştırıyorlar, bir çalışma yapıyorlar. Bu çalışma literatüre TIMS diye geçiyor. Yani Tokelau Island Migration Study. Sonuç şöyle. Göç eden akrabalarda ada halkına göre medeniyet hastalıkları açısından, yani az önce saydığımız diyabet, hipertansiyon, işte efendim apandisit, koroner arter hastalığı, felç gibi hastalıklarda sadece hafif bir artış saptanıyor. Yani o kargo gemisi sayesinde ana kara insanları, yani medeniyet insanları arasında aman aman bir fark yoktu. Ancak 1979'da çok ilginç bir gelişme oluyor. Adaya her hafta kargo getiren gemi şirketi iflas ediyor ve bir yıla yakın bir süre kargodan mahrum kalıyor ada halkı. Tabii medeniyet besinlerinden de uzak kalıyorlar. Tabii ki besin kaynaklarını tüketemediklerinden ataları gibi Hindistan cevizi yağı, balık, ada yeşillikleri ve kuşlarla beslenmeye geri dönüyorlar. Bu zaman içinde hızla da kilo veriyorlar. Tansiyon, şeker, kalp hastalığı oranlarında ve hastane başvurularında anlamlı ölçüde azalmalar oluyor. Yani bu adanın bu deneyimi ve çalışması dünyaya önemli bir şeyler anlatmaya çalışıyor aslında. Ancak bu bilgiler dünya bilimi tarafından maalesef görmezden geliniyor. Zaman içerisinde de unutulup gidiyor. Şimdi biraz işte sağlık kitaplarını vesaire falan araştırırsanız son 100 yılda insanlığa birçok mesajın apaçık verildiğini görürsünüz. Şimdi sıkça duyduğunuz medeniyet hastalıkları nedir? Mesela sıralayalım. En yukarıdan en aşağı işte kalp damar hastalıkları olabilir. Kanserler, şeker hastalığı, hipertansiyon, demans, Alzheimer, obezite, işte kısırlık, karaciğer yağlanması, eklem hastalığı, reflü, inme, astım, alerjik bir takım cilt reaksiyonları, işte akne vesaire gibi. Bu hastalıkların tamamının nedeni beslenme sorunundan kaynaklanıyor. Ve net bir şekilde söyleyebilirim ki bunların tamamından ketojenik beslenmeyle kurtulabilirsiniz. Ketojenik beslenme yeni bir icat değil zaten. Temelde çok düşük karbonhidratlı, hafif protein ve yüksek yağlı bir beslenme sanatı. 2,5 yıldır atalarımız bu beslenme tarzıyla neslimizi bugünlere getirdi. Ketojenik beslenme son 100 yılda tamamen unuttuğumuz bir yaşam tarzı aslında. Bu beslenme tarzını yaşam biçimi haline getirirseniz, kilo vereceğim diye deli danlar gibi koşmak zorunda olmadığınız, her daim tok, zinde, bitmek bilmeyen bir enerji hissiniz olur. Bağışıklık sisteminiz çok güçlenir ki bugünlerde buna çok ihtiyacımız var. Gribe bile çok nadir yakalanırsınız. Migreniniz düzelir. Tansiyon ve tip 2 şeker hastalığı dahi bu beslenme tarzıyla yok edilebilir. Cinsel fonksiyonlar düzelir. Uykularınız düzelir. Üstelik bugüne kadar bildirilmiş ciddi sayılabilecek bir yan etkisi de olmamıştır. Yani kesinlikle güvenlidir. Bu beslenme çocuklar ve yaşlılar da dahil olmak üzere herkeste diyabet, hipertansiyon ve karaciğer yağlanmasını önler. Bu yaşam tarzı ile kanımızda oluşan keton cisimleri savunma sistemini o kadar güçlendirir ki herkesin korktuğu kansere karşı önleyici bir savunma duvarı oluşturur. Keton cisimleri başta da söylemiştim doğal bir kemoterapi ilacı etkisi gösterir. Demans ve Alzheimer'den korunmak için şiddetle tavsiye edilir. Genel olarak çağımızda herkesten duyduğunuz kronik yorgunluklar, dikkat ve konsantrasyon bozukluklarından kurtulmanın başlıca temeli ketojenik beslenmedir. Ki bunlar aynı zamanda biliyorsunuz yaşlanma işaretidir. Ketojenik beslenme son zamanlarda profesyonel spor yapan atletler tarafından da uygulanıyor. Etrafınıza bakarsanız çok örnekleri var. Keton cisimleri yağların karaciğerde yakılması sonucu oluşur. Bu cisimcikler küçük yapılı zarlardan kolayca geçebilen enerji parçalarıdır. Diğer bir deyişle yağlar ham petroldür. Kullanımı zordur ve kullanmak için işlenilmesi gerekir. İşte bu keton cisimleri kullanıma hazır işlenmiş benzindir. Böyle düşünebilirsiniz. Ketojenik beslenmede beslenirken alacağımız yağın miktarı fazladır. Ama merak etmeyin, yağ yiyerek kan kolesterolünü arttırmanız neredeyse imkansızdır. Bütün tıp tarihi literatürünü incelerseniz beslenmedeki yağın arttırılmasıyla kan kolesterolü zerre kadar artmaz. Burada birçok çalışma var tıp tarihinde. Önemli çalışmalarda bunlar zaten kanıtlanmış durumda. Son 30 yıldır beslenme içerisinde yediğimiz yağların kan yağlarımızı arttırdığı çeşitli ülkelerin sağlık bakanlıkları tarafından adeta bir hurafe gibi toplumlara sürekli olarak empoze edildi. Bu hurafelere bakarsanız 1950 ile 1985 arası yapılan birçok bilimsel çalışmada çarpıtılarak toplumda bir yağ fobisi oluşturuldu. Yani bugün dünyada duyduğunuz yağ fobisi 40 yıllık bir zaman dilimi içerisinde aslında aniden geliştirilmiş bir şey. Bu tarihler arasında HDL, LDL, trigliserit gibi kavramlar zaten yoktu. Bütün bu çalışmalar total kolesterol üzerinden yürütüldü. Bu arada ilk kolesterol ilaçları da kolları sıvamaya başlayan ilaç endüstrisi tarafından 1984'te daha piyasaya sürülmeye başlanmıştı. Ketojenik beslenmede yağ yemelisiniz ama yağları yerken de çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yağların hazırlanışı, üretim koşulları, raf ömürleri, yağ çeşitleri, omega 3-6 oranları, diğer yağ asitleri, pişirme dereceleri çok ama çok önemlidir. Daha şişelenmeden bozulmuş yağları yerseniz başınıza açacağınız dertleri yani burada saymakla bitiremeyiz şu anda. Çok dikkat etmeniz lazım o yüzden. Dünyada son 100 yılda beslenme alanında son derece çarpıcı bir şekilde fark edilen ciddi bir beslenme sorunu var. Nedir bu? Tabii ki de aşırı karbonhidrat tüketimi. Karbonhidrat tüketimi artık dizginlenemiyor. Yani bu dünyanın en büyük sorunu. Tıptaki çalışmaların hiçbirinde beslenmedeki karbonhidratların etkisi araştırılmıyor. Varsa yoksa işte kolesterol, az yağlı, bol karbonhidratlı beslenip denip durulmuş. Endüstrinin de gelişmesiyle beraber rafine besinler yani işlenmiş besinler çağımızın en büyük sorunu. Mesela büyük bir markete girdiğinizi düşünün. Hemen en çok gittiğiniz markete şimdi gözünüzün önüne getirin. Girişten çıkışa kadar kasanın önünde her yerde tepeleme karbonhidrat görürsünüz. Tam bir illüzyon. Çikolatalar var, cips, bisküvi, meyve suyu, reçeller, ballar, gazlı içecekler, tahıllar, makarnalar, ekmekler, meyveler, dondurmalar. Bir de mesela bu ürünleri elinize aldığınız zaman ambalajında işte doğadan, doğal, sağlığınız için, çocuklarınızın sağlığı için, güvenli gibi yazılar da okursunuz. Yani renkli, süslü, püslü ambalajları vardır. Tam bir aldatmacı aslında bakarsanız. Zaten buraya onları kaldırdığınız zaman geriye ne kalıyor? Et, yumurta, süt ürünleri, sebze ve yağ. Zaten yani aslında temel sorunun ne olduğu çok açık. Ketojenik beslenmede yağların aslında tüm detayına gireceğim ama yağlarla ilgili, yağ tüketimi ve yağlarla ilgili temeldeki bilgileri, çok temel olan bilgileri özet olarak vermeye çalışayım ben size bu podcast'te. Eğer üretim, saklama ve pişirme koşullarına dikkat ederseniz yağ tüketmenizde hiç ama hiçbir sakınca yoktur. Yağlar sağlığınız için çok faydalıdır. Üretim, saklama ve pişirme kurallarına dikkat etmeden tükettiğiniz yağlar size kesinlikle zarar verir. Zaten asıl tehlike bozulmuş yağlardadır. Bozulmuş yağlarla piyasada karşılaşma oranınız çok yüksektir. Ya yani marketlerde olur, işte bir yerlerde pişirilir, tekrar kullanılır vesaire. Dolayısıyla ketojenik beslenirken özellikle yağların doymuş ve doymamışlık oranlarını iyi bilmeniz gerekiyor. Doymuş yağ içeriği yüksek yağlar dış etkenlere karşı daha dayanıklıdır. Doymuş yağlar bu sebepten ötürü söylenenin aksine size zarar değil fayda sağlar. Zeytinyağı mesela tekli doymamış yağlarda çok yararlıdır. Tüm yağların ısıya karşı bozulma derecesi vardır. Bu dereceleri bilin, aklınızda tutun. Zeytinyağının raf ömrü 6 ila 12 aydır. İyi kalite bir sızma zeytinyağı bayağı dayanır. Tereyağının raf ömrü de bir aydan azdır. İyi kalite tereyağı zeytinyağına göre tabii daha az dayanılır. Zeytinyağı ve tereyağını yemeklerde kullanırken orta ateşi geçirmeyin. Pişirme süresini uzatın. Yağı bozmayın. Bayağı sağlıklı ve mükemmel bir yemek olur. Zaten genel olarak hani kısık ateşte aslında biraz buradan kaynaklanıyor. Ama biz şu an konumuz yağlar. Yağlar sadece ısıyla bozulmaz bu arada. Hava ve ışık da bozar. Dolayısıyla mutfakta kullandığınız yağlarınızı ışıksız ve havasız bir ortamda saklayın. Ne bileyim bir siyah bir şişenin
Ekmeği için
içinde
ne
olur
alırız?
vesaire. Evde kızartma yapabilirsiniz. Bu arada sebze vesaire. Patates değil tabii ki. Ama lütfen dışarıda kızartma yemeyin. Fritöz yağından bir şekilde kaçmanın yolunu bulmanız lazım. Yani işte patates, kalamar vesaire. Ya bunları yememeniz lazım. Margarini yani yakınından dahi geçmeyin. Piyasada hidrolize bitkisel yağ olarak da geçebileceğini aklınızda tutun. İçerinde bu arada margarin olma olasılığı en yüksek besinler pasta, kek, kurabiye, tost, bisküvi, waffle'dır. Yani bu gıdalardan maalesef uzak durmanız gerekiyor. En azından waffle yapacaksınız. Kendiniz sağlıklı yağlarla işte badem unuyla vesaireyle yapmanız gerekiyor. Pişirme sırasında tava, tencere, fırın veya mangal kullanın. Yani 170 dereceyi, 180 dereceyi geçmeyin ki bunu yapmak zaten sandığınız kadar zor değildir. Aslında özet olarak mutfağınızda sadece zeytinyağı ve tereyağı kullanarak Anadolu'daki binlerce yemek çeşidini yapabilirsiniz. Yediğiniz yiyeceklerdeki omega 3, omega 6 oranını akılda tutmaya çalışın. Omega 3 çok yararlıdır. Omega 6 yararlı değildir, hatta zararlıdır. Omega 6 yönünden zengin gıdalardan uzak durun. Omega 3 doğal beslenen gezen hayvanlar ve gezen balıklarda vardır. Yani doğada doğal olan birçok bitkide, hayvanda ve işte doğal bitkiyle beslenen hayvanlarda omega 3 bulunur. CLA yani konjüge linoleik asit doğal bir trans yağ olmasına rağmen sayısız faydaları vardır. Doğal beslenen geviş getirenlerde bolca bulunur. CLA güçlü bir antioksidandır ve kansere karşı oldukça koruyucu etkisi vardır. Proteini birçok kaynaktan elde edebilirsiniz ancak kıymetli yağlar gezen hayvanlardan ve kültür olmayan doğal ürünlerden elde edilebilir. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Her bölümün sonunda olduğu gibi kısa hatırlatmamızı yeniden yapmak istiyorum. Size daha önce de aktardığım üzere ben beslenme, spor ya da sağlık uzmanı değilim. Burada anlattığım tüm bilgilerin kendi yaşadıklarımdan ibaret olduğunu ve herhangi bir tavsiye olmadığını yeniden hatırlatmak istiyorum. Aralıklı oruçla beslenecekseniz ya da ketojenik beslenmeyi düşünüyorsanız öncesinde, sonrasında ya da süreç boyunca bir beslenme uzmanından destek almayı mutlaka ama mutlaka doktor kontrolünde ve izni dahilinde Instagram'da okuduklarınızı, podcast'te dinlediklerinizi ve başka sosyal medyalarda okuduklarınızı ve izlediklerinizi uygulamanızı öneririm. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.